Ayrım 20. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Sayfa 175. Mei Mei oturduğu yerden kalktı ve elinde şişeyle masaya doğru ilerledi. Bir yandan da bardağına cin koyuyordu. Kalçaları tutkuyla, küstahça hareket ediyordu. Yüzü tepesindeki elektrik ampulünün altına bembeyaz görünüyordu. "Benim cüzdanlı olduğumu mu düşünüyorsunuz?" diye sordu en yakınındaki adama. Adamın göğsüne vuruyor, yüzünü onunkine doğru uzatıyordu. "Bana dost doğru söyleyin. Benim kahrolası bir cüzdanlı olduğumu mu düşünüyorsunuz?" Adam ona bakıp sırıttı. "Kimin umurunda? Üstelik ben cüzdanlılara bağış yapıyorum." "Cüzdanlılar da insandır," dedi Mei Mei öfkeyle. Adamın etrafına dönerken. "Onlar da bizim gibi insandır. Hatta çoğumuzdan daha temiz insanlardır." "Burada," dedi işaret parmağını sol göğsünün üzerine koyarken. "Burada. Kalpte. Hanginiz kalbin ne demek olduğunu bilirsiniz," dedi. Dengesiz bir şekilde dönmeye devam etti. Ayakkabısının bandı tekrar kayınca tökezledi. Ve kızın söylediklerini dinlerken, zaman zaman alaycı kahkahalar patlatan, parlak kırmızı yüzlü, dar çeneli, uzun kollu gömlek giymiş bir adama yöneldi. "Bay Kahkaha," dedi adama doğru eğilirken, bir kaşını çattı ve adamın geniş çizgili gömlekli göğsüne vurdu. "Ne demek istediğimi anlıyor musun? Birini kalpten tanımanın ne demek olduğunu. Kalpten," diye tekrarladı sakin bir şekilde. Sanki bir çocuğa derin ve çok önemli bir konu anlatıyordu. Tekrar kendi göğsünü işaret etti. "Ne demek istediğimi anlıyor musun?" "Evet," dedi ıslak dudaklı adam, domuzunkine benzer gözlerini, kızın siyah kumaşın altında, dimdik duran kıvrımlarına dikmişti. "Ne demek istediğini anlıyorum tatlım." Boş eli bir mıknatıs çekmişçesine, büyülenmiş şekilde yavaşça kalktı. Kıza doğru uzandı ve birkaç santim kala havada durdu. Mei Mei geriye doğru dengesiz bir adım attı. Keyifsiz tebessümü, maske gibi yüzünün gergin dış hatlarını sarmalayan, gazlı bez misali yapışmıştı. Gözleri adamın şişman bedeninin ön tarafına kaydı. "Orada bir şey göremiyorum bayım," dedi sesi bir bıçak kadar keskindi. "Orada hiçbir şey göremiyorum." Beyaz boynunu, alnı adamınkine neredeyse dokunana kadar meraklı bir kuş gibi uzattı. "Bir şekilde evde unutmuş olabilir misiniz?" Vicker, kiler kapısında pervaza yaslanmış olarak durmuş. Kollarını kavuşturmuş, dikkatle izliyordu. Gülümseyişi, yüzünü terk etmiyordu. Ancak gözleri, sert ve parlaktı. Şişman adamın yüzü öfkeyle doluydu. Ve kıza vuracakmış gibi yumruğunu kaldırdı. Diğerleri dizlerini döverek gülmeye ve kükremeye başladılar. Adamın öfkesi nihayet geçti. Ve pişmiş kelle gibi sırıtmaya başladı. Arkasına yaslandı. Ve şişeyi dudaklarına doğru kaldırdı. Kıza müstehcen bir bakış fırlattı. Mei Mei açgözlü bir şekilde toplanmış, şakalaşan, maskaralık yapan, gevezelik eden adamların ortasında, onların baskısı altında başı dönmüş bir şekilde salınarak yürüdü. Bıçak darbesi gibi batan ışıktan korunmak için elini, nafile bir gayretle gözlerine götürdü. Kısa zaferi son bulmuştu. Acımasız dalgalara maruz kalmışçasına sallanıyordu. Kırmızı, eklemli bir el arkasındaki dumanın içinden ona uzandı. Açılan bir fermuarın metalik sesi duyuldu. Eteğin altındaki ipeksi, pembe tenli kalçaları göründü. Vicker tüm gücüyle öne doğru atıldı. Rüzgarda sallanan buğday başlarını biçen tırpan gibiydi. "Kapı çalınıyor gibi geldi bana." Köşedeki dua eden hamile kadının titrek sesi duyuldu. Kimse ona aldırış etmedi. Ve o da ürkekliğini bir kenara bırakarak ilerledi. Salonun kapısını açtı. "Evet," diye sordu tereddütle. Gecenin karanlığına doğru baktı. "Birini mi arıyorsunuz?" "Ben burada yaşıyorum," diye cevapladı soğuk bir kadın sesi. Genç çift kapı eşiğinde belirdiğinde gürültülü mutfağa bir sessizlik kapladı. Adam iki tane ağır bavul taşıyordu. Kürk giymiş, yaralı yanaklı kadında askısı kolunun altından geçen bir bebek taşıma çantası vardı. Yüzlerinde uzun yolculuğun izleri vardı. Ve kadın kalabalığa doğru düşmanca ve kibirle bakıyordu. "Annem nerede?" diye sordu genç kadın suçlarcasını. Huzursuz, küçük kadın, Bayan Quinn, her iki kolunu birden karşılamak için açarak coşkuyla öne doğru atıldı. "Sedi, Geretti, inanamıyorum," dedi coşkuyla, kararsızlığın üstünden gelerek. Ve Frank Kinsella'nın tam kendisi. "Ah, yıllar oldu." "Annem nerede?" dedi Sedi, aynı soğuk tondu. Karşılamak için açılan kolları aldırmadan elindeki bebek çantasını kadının ulaşamayacağı bir tarafa çekti. Annem nerede? Ve sabahın bu saatinde bütün bu insanların burada ne işi var? Bayan Queen'in gözleri kısıldı. Şaşırmıştı. İnsanlar mı diye yankılandı sesi. Sadie, eski komşularını tanımadın mı? Saygılarını göstermek için geldiler. Saygı dedi Sadie. Kelime ağzından bir ok gibi fırlamıştı. Gözleri sersemlemiş. Bir şekilde üstü başı ıslanmış. Yüzünün üzerinde dağılmış saçlarıyla masaya dayanmış. Eteğinin yan tarafındaki fermuarı tamamen açık meymeye kaydı. Sadie ağzını sıktı. Annemin evine fahişeler getirerek mi saygınızı gösteriyorsunuz? Meymeğin başı bir aparkat yemiş gibi geriye fırladı. Merhaba Sadie dedi tuhaf bir biçimde kıvrılmış ağzıyla. Saçlarını daha çok bitkin bir edayla geriye attı. İngiltere'den ne haber? Şunu, şu yaratığı dışarıya çıkarın dedi hırladı Sadie. Gözleri örgü şişleri gibi sivriydi. Dur aşkım diye başladı kocası. Karısının kolunu yakalamaya çalışırken ip gibi ince bir boynu ve morumsu bir çenesi vardı ve 30'lu yaşlarının sonundaydı. Sen bu işe karışma Frank diyerek adamın elini ittirdi. Burası annemin evi, genel ev değil. Huzuru kaçırma. Tanrı ve yukarıda yatan ölünün aşkına dedi yaşlı eşi. Dirsekleriyle kendine yol açarken. Ah Sadie, sana çok şaşırdım. Sadie bir kaplan gibi kadına döndü. Gerçekten çok iyi komşular çıktınız. Yas tutmak yerine saatlerdir şarkı söyleyip bağırışıyorsunuz. Ve sonra da şunun gibileri. Parmağıyla meymeyi gösteriyordu. Annemin çatısı altına getiriyorsunuz. Siz ne biçim komşusunuz? Yaşlı Essie kollarını dümdüz göğsünün üzerine kavuşturdu. Ve genç kadının öfkesini sakin ve ağırbaşlılıkla karşıladı. Annen üst katta, yetiştirilmeyi hak etmiş olan tek evladının yanında dedi. Beyaz saçları ışığın altında parlıyordu. O yüksek katından aşağı insan iyi olacak dedi Gerrit'i. Eğer komşuları olmasaydı annen, yarın sabah zavallı Nuriyen'le birlikte tabuta konacaktı. Çünkü ailesi İngiltere'ye gittiğinden beri ne ilgi gördü ne de yardım aldı. Hiçbiriniz onun zor günlerinde, hatta babanızın ölümünden sonra bile tek bir peni bile göndermediniz. Yaşlı kadının delice bakışları karşısında Sadie'nin gözleri gücünü yitirdi. Bayan Boylan, ben... Yaşlı Essie'nin yüzü yumuşadı. Dilini ağzının içinde dolaştırdı. O dilini düğümle artık. Yukarı çıkıp anneni gör. Kocası bu defa karısının kolunu daha sıkı tuttu. Uzun yolculuk ve uykusuzluk yüzünden dedi usulca. İkimiz de çok yorgunuz. Hadi aşkım dedi onu merdivenlere götürürken. Annem bekliyor. Sadie bitkin bir halde geri çekildi. Elindeki çantaya sıkı sıkı yapışmıştı. Yaşlı Essie nazikçe kadının elini gevşetti. Ve bebek taşıma çantasını aldı. Gidin şimdi dedi. Ben bebeğe göz kulak olurum. Çift yavaş yavaş merdivenleri çıktı. Ateş uzun zamandır kimse ilgilenmediği için sönmeye başlamıştı. Odanın çeşitli yerlerinden horlama sesleri yükseliyordu. Yüzler tavana dönmüş, eller kucaklarda. Herkes ağır çekimde gibi bir öne bir arkaya ağır ağır hareket ediyordu. Bazıları gizlice yataklarına giderken odanın kapısı yavaşça açılıp kapanıyordu. O kadar alçak sesle konuşuluyordu ki sabahın ilk ışıklarıyla sokaktan aşağı inen suçunun sesi rahatlıkla duyuluyordu. Odadaki kalabalık giderek azalmaya başlamıştı. Bu uyuşukluk sırasında yukarıdan gelen bir çığlık duyuldu. Tanrım, birileri hemen buraya gelsin. Sadie'nin tiz çığlığıydı bu. Şaşkın bir telaş başladı. Başlar yukarı dikildi. Ağızlar açık kaldı. Sonra merdivenlere doğru sendeleyen ayaklar, gıcırdayan basamakları bir karmaşa içinde tırmanmaya başladı. Tanrı aşkına neler oluyor diye sordu Vicker, ağzını temizleyip, boş cin şişesini yere bırakırken. Belki birilerine tecavüz ediliyordur diye fikir yürüttü bir adam umutla, ensesini kaşıyarak. Bayan Queen soluk soluğa mutfağa daldı. Kağıt gibi yanakları heyecandan kıpkırmızı olmuştu. Tanrım, yardımcımız ol. Maxo dedi bir kuş gibi titriyordu. Gözleri komik bir şekilde yuvalarında dönüyordu. Onu zavallı cesedin üzerinde, çıplak bir vaziyette, kendi kanı ve kusmuğu içinde yatarken buldular. Yüce Tanrım diye fısıldadı birileri dehşetle. Dulu arka yatak odasına taşıdılar. Zamanın harap ettiği çıplak bedeninin üzerine bir örtü örttüler. daha önce Nuriye'nin uyuduğu demir başlıklı, dar, tek kişilik yatağa yatırmışlardı. Yaşlı Duldan, derinlerden gelircesine iç çekişler, inlemeler ve uzun zamandır sarf edilmemiş sevgi sözcükleri yankılanıyordu. Bir adam bulduğu bir bisiklete ürkekçe bindi. Sabahın soğuğunda bocalayarak bir doktor ya da rahip aramaya başladı. Sedi, gözlerinin beyazı büyümüş bir halde bir köşeye büzüşmüştü. Yüzünde dehşet, tiksinti ve şaşkınlık vardı. Anne, anne diye ağladı. Yatağın ayak ucuna sokuldu. İncecik parmakları karyolanın demir parmaklıklarına kenetlenmişti. Kızıl Mekson'un gözleri aralandı. Kendine gelir gibiydi. Tanrı'nın laneti üzerinde olsun dedi usulca. Sonra başı yan tarafa düştü ve kendinden geçti. Mutfakta artık iyice iç geçmekte olan ateşin üzerindeki saat gürültülü bir şekilde tik tak sesleri çıkarıyordu. Yüce Tanrı, midem bulanıyor diye mırıldandı Meymey. Boğazını tuttu. Yaşlı gözlerle Vicker'ı sandalyeyerek geçip kilere girdi. Lavaboya eğildi. Vahşice öğürdü. Omuzları titriyordu. Böğürmesi giderek azalıp bir hayvan iniltisine dönüştü. ''İyi misin aşkım?'' diye sordu Vicker yumuşak bir sesle. Arkasında duruyordu. Elini uzattı ve duvardaki elektrik düğmesini kapatarak her ikisini şafağın içeri dolan mavi ışığının karanlığında bıraktı. ''Lütfen bayım'' diye inledi kız. Adamın kolları kızın belini sararken bitkin bir şekilde ondan kurtulmaya çalıştı. Vicker sessizce güldü. Kızı rahatça tutuyordu. Elini kızın kazağının altından içeri soktu. Yukarılara çıktı. Satan sütyeninin üzerinden ısrarcı, ritmik bir baskı uygulamaya başladı. ''Oh Tanrım!'' diye inledi kız. Adam topuğunun arkasıyla kapıyı kapatırken. ''Oh Tanrım!'' diye titredi kızın sesi, isteksizce. ''Sakin ol aşkım!'' diye fısıldadı Vicker. Kızın üzerinde çılgınca gezinen parmaklarını hissetti. Ona kuvvetlice sarıldı ve kaldırıp kapının arkasındaki emaye küvetin içindeki küf kokulu eski kıyafeti yanına getirdi. Kız aniden düştü. Ancak kolları hala adamın boynuna sarılıydı. Vicker kızın üzerine eğildi ve bedeniyle kızın üçgen gibi açılmış olan bacak arasına abandı. Küçük bir grup erkek cansız şöminenin etrafında hala oturuyorlar. Kupalarındaki siyah birayı içiyorlar. Her zamanki ironik eğlenceyle karanlık, kapısı kapalı kilerdeki gırtlaktan gelen ateşli acı ve zevk inlemelerini dinliyorlardı. Bir tanesi sırıttı ve ceketinin cebinden eski bir köstekli saat çıkardı. ''Varmak üzeredir çocuklar'' dedi saati tutarak. 3 dakika oldu. ''Umarım kaputunu yanında getirmiştir'' dedi bir diğeri. ''Durex bir erkeğin en iyi dostudur.'' ''Evde bir ceset varken yapılabilecek en berbat iş bu'' dedi yaşlı, gri saçlı adam. Başını yasla sallayarak. ''Demek istediğim her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Bunun kilisede yapmaktan bir farkı yok.'' ''Ayağa kalkmış olanın vicdanı yoktur Larry'' dedi diğeri sırıtarak. ''Eminim seninki şimdiden 1 milyon almıştır.'' ''Kızınınkinin Dublin kuyu kadar geniş olduğunu söylüyorlar.'' ''Umarım Vicker yüzmeyi seviyordur.'' ''Söyle bakalım Lini'' dedi nispeten genç olanı. Ellerini bacak bacak üstüne attığı dizine koyarken. ''Sende de bir boru var mıdır acaba?'' ''Hayır'' dedi Dini gülerek. ''Bu sadece pantolon cebimdeki bir şişe.'' Bunu takip eden kahkahaları yatıştırmak amacıyla bir el havaya kalktı ve sonra tekrar dikkatle dinlemeye devam etti. ''Seni yaşlı Vicker'' dedi kırmızı yanaklı Dini, kabarmış erkekliğine dostane tokatlar atarken. ''Benim için artık finali yap.'' Sonra esneyip, gerinip, ceplerinde pro aradılar ve bir deste kağıt çıkararak 4 kişilik bir oyun oynamaya başladılar. 20. Ayrımın Sonu Sayfa 181